Herkese merhabalar. Bilim 101'in 24. hafta gündemiyle beraberiz. Bugün açılışı ben yapıyorum. Ses eşlikçim olarak yanımda Berk ve Şule var. Hava çok sıcak olduğu için bu podcast'i balkonda kaydetmeye başladım ben. Tuhaf sesler geliyorsa şimdiden kusurumuza bakmayın. Bugün benim ilk konuşmak istediğim konu zayıflama üzerine. Mitokondriyal madde diyeceğim çünkü Türkçe çevirisi tam olmayan bir madde bu. Onun hakkında bir araştırma. Tam ismini de söyleyeyim. BAM15 olarak geçen bir molekül bu. Yani herhangi bir gen değil, reaksiyonlarda yer alan bir ara madde gibi bir şey diyebiliriz buna. Bununla alakalı önemli nokta şu. Asıl zaten konuyu açarken de aynı şekilde bahsetmişler. Dünya üzerinde obezite özellikle Amerika'yı kasıp kavururken dünya üzerinde de ciddi şekilde yayılmaya başladı. Bunun hakkında ne yapabiliriz şeklinde düşünüyorlar. Bu mitokondriyal maddenin varlığı herhangi bir vücutta termojenik etki yaratmadan, yani bugün bazı vücut geliştirmecilerin yağ yakımı için kullandığı mesela tarımsal kökenli ilaçlar var. Bunlar vücutta yağ yakımını arttırırken yaklaşık vücut ısısını 2-3 derece kadar yükseltebiliyorlar ve hatta bunları kullanıp çok fazla hastanelik olma vakalarıyla karşılaşabiliyorlar. O yüzden çok dikkatli kullanıyorlar zaten. Ve kullanım süreleri çok kısıtlı. 6 günler, 7 günler gibi. Bununla alakalı işte termojenik etkisi olmayan bir ara madde bu. Tabii insan vücuduna hadi enjekte edelim şeklinde olmadı. Fareler üzerinde yapıldı çalışma. Yaklaşık net bir rakam olmasa da yağ yakımını arttırdığı ve vücut kitle endeksi olarak belirlediğimiz, aslında çok da geçerli olmayan bilim insanları tarafından bu rakamı düşürdüğü görüldü. Bu makale hakkında konuşmaktan çok benim asıl konuşmak istediğim ve arkadaşlarıma açmak istediğim konu da şu olacak. Bu obezite ile alakalı yapılan çalışmaları acaba destekliyor musunuz? Bunların büyük ihtimalle bunun cevabı zaten evet olacak ama bunların bir yere çıkabileceğini düşünüyor musunuz? Yani bu bahsettiğimiz moleküler çalışmalar henüz tabii ki çok adım adım ilerliyor ve daha birinci basamaklarındayız bu işlerin. Asıl merak ettiğim konu birazcık da etik tarafına girecek maalesef ama sizce bu obezite çalışmaları yapılması doğru mu? Obezite insanların kendi eliyle kendilerine yarattığı bir hastalık olduğu için, yani %99'unda en azından bu şekilde. Sizce bunu önlemek için ekstra çalışmalar yapmak hakkında ne düşünüyorsunuz yani?
Ben şöyle bir şey eklemek istiyorum. Biz hani bir hayvan türü olarak, insan olarak aslında insan gibi yaşamıyoruz. Kendimize ayrı bir yaşam tarzı oluşturmuşuz. Baktığımızda şimdi insanların, doğal insanların en azından yaşam şekline, hani beslendikleri bitkisel şeyler sürekli ellerinin altında olmuyordu. Tarım yapmak zorunda kalıyorlardı. Avlandıkları zaman da yine aynı şekilde sürekli yemeğe erişimleri yoktu. Biz günümüzde şu an sürekli bir ve aralıksız bir şekilde yemeğe erişimimiz var. Bu da bizi aşırı tüketime sürüklüyor biraz. Ben açıkçası hiçbir zaman obeziteyi, en azından moleküler bir müdahale olmadıkça, vücudumuzu daha çok kalori yakmaya zorlayacak olan ulaşabileceğimizi düşünmüyorum. Çünkü yaşamamız gerekenden çok daha inaktif bir hayat yaşıyoruz. Bu aralığı kapatmak için de tabii ki bir sürü biyolojik çalışma yapılıyor ama hiçbir şey sonuçta bizim gerçekleştirmemiz gereken aktivite seviyesini dolduramayacak şeyler bunlar hani. Hem bizim sorumluluğumuz var ama bilimsel olarak da şu anki yaşam stilimize, beslenmemizi de adapte etmemiz gerekiyor.
Ben de bu tarz düşünüyorum ama bir de şöyle bir şey var. Okuduğum bir kitapta ilgimi çekmişti. Bazı şeyler hani bizi tetiklemedikçe, örneğin spor gibi, işte düzenli beslenmek, sağlıklı beslenmek gibi şeyleri yapmaya yatkın değiliz. Bu arada kitabın ismini de söyleyeyim. Ders için okumuştum. İnsan vücudunun hikayesi miydi yoksa insan vücudunun öyküsü? Evet, bu
İnsan
kitapta
vücudunun
geçmişti.
öyküsü, evet.
Evet,
Daniel Lieberman'ın
yani
kitabıydı yanlış hatırlamıyorsam.
o aklıma geldi. Çünkü orada da aynı şeyi söylüyordu aslında yazar. Diyordu ki yani bizim için teşvik çok önemli. Yani şöyle ki, abur cuburların ucuzluğu ve tatmin ediciliği bizi daha çok teşvik ediyor bunları yemeye. Ve aynı şekilde organik ürünlerin hem pahalı hem de lezzet açısından çok bilmeyişimiz, işte mesela yani kaçımız şu anda çiğ bir Hindistan cevizi yemiş olabilir? Yani ya da ne bileyim, ananası ne kadar yiyoruz? İşte hep bunlar mevsim meyveleri tabii ki. Onun için bir şey söylemiyorum ama çok güzel bir ülkede yaşıyoruz ki bunların yani çoğuna sahip olabiliyoruz. İşte yediğimiz elmadan tutun, hepsi çok lezzetli ve sağlıklı aslında. Bununla beraber biz bu sağlıksız yaşamı bir yaşam stili haline getiriyoruz ve bunu genetik olarak başka nesillere de aktarıyoruz. Biz kendimiz gibi sağlıklı bir bireyle bir canlı dünyaya getirdiğimizde bu sefer bu bireyin zaten yani o canlının da genetik olarak bunlara yatkınlığı olacak tabii ki. Böyle böyle zaten şu zamana gelmiş bulunmaktayız ve şu anda obezite oranlarından hiçbir bilgim yok yani. Ya da diyabet nasıl yani hiçbir fikrim yok oranlar hakkında. Ama gerçekler zaten göz önünde. Şimdi önlem almaya başlasak bile ne kadar zaman sonra toparlayabiliriz ve Berk'in dediği gibi ilk yani ilk zamanlar insanların doğasında, insanlığın doğasında olan o hareketli, o enerjik işte her şeyi kendi yapacak hale getiren varlığa dönüşebiliriz ya da vücut olarak kaldırabiliriz. Onu da bilmiyorum. Bir yerden başlasak daha iyi tabii ki.
Bu arada oranları da paylaşayım yaklaşık ne olduğunu. Biz Türkiye olarak dünyanın en aşırı kilolu ikinci ülkesiyiz. Birinci sırada Amerika geliyor. Bu bahsettiğim makalede zaten obezitenin Amerika'da %40 oranında olduğu yazıyor. Ancak aşırı kilolu insanın daha da kilolu olması durumu aslında obezite. Eğer aşırı kilolu insanları da kale alırsak bu sefer oran her 3 insandan ikisine çıkıyor. Türkiye'de de bu oran yaklaşık buna yakın. Ancak bizde obez oranı Amerika'ya göre oldukça daha düşük kalıyor. Aramızdaki fark bu. Ben birazcık at gözlüğü takmış gibi belki yorum yapacağım. Ama ben böyle düşünüyorum açıkçası. Gerek sigara konusunda gerek obezite konusunda bence daha fazla çalışma yapılması önlenmeli veya nasıl söylesem bütçesi azaltılmalı. Çünkü zaten sağlığa olan zararı net bir şekilde kanıtlanmış olan bu iki olgunun ama bugün özellikle obezite üzerine konuşuyorum. Daha fazla çalışma bence yapılması birazcık abesle iştigal kalıyor. Herkes bulunduğu durumun farkında. Sigarayı bırakmak, kilo vermek, %1, %2'lik çok istisna insanları geçersek gerek psikolojik olarak gerek fizyolojik olarak nedenlerle yardım alması gereken veya ciddi sorun yaşayan bu tür şeylerde geriye kalan insanlar çok ufak isyan yardımı alarak diyelim bu sorunların üstesinden gelebilecek güçteler bence. Milyonlarca yıldır bizim vücudumuz zor besin bulduğu için, Berk'in de söylediği gibi ve düşük kalorili besin bulduğu için kilo almaya yönelik adaptasyonlar geçirmiş durumda. Yani son 100 yıldır, 150 yıldır daha şekerin hayatımıza girdiği ve bu kadar endüstriyel tarımın hayatımıza girdiğini düşünürsek bu birazcık bizim hatamız. Bugün yaptığımız böyle çok kısa soluklu çalışmalarla bu milyonlarca yıllık evrimin bize yaratmış olduğu sonuçları çözmeye çalışmamız bence daha büyük felaketlerle sonuçlanabilir bizim vücudumuz için.
Şimdi hepimiz böyle görmüşüzdür ya da duymuşuzdur işte ayılar kış aylarında uyuyorlar, hibernasyon yapıyorlar tarzı. Araştırmalar yapılan çalışmayla hatta iki çalışma yapılmış bununla ilgili. Ben ikisini karıştırarak anlatacağım size. İnsan beyninde böyle bir ertele tuşu adını verdikleri snooze tarzı böyle alanlarda olur. Bir bölge bulmuşlar. Hibernasyonu tetikleyebiliyorlar memeli beyinlerinde. Ve ilginç bir şekilde hibernasyon yapmayan hayvanlarda da normalde doğal hayatlarında bunu başarabiliyorlar. Çoğu canlıda aynı beyin hücreleri bulunduğu için, benzer beyin hücreleri bulunduğu için bu çalışmada kullanılan verimli bir şekilde gerçekleştirebilmiş. Tabii şimdi düşündüğümüzde ne tür bir yararları olabilir diye düşünecek olursak dediğim gibi insan beyninde asıl hedef bu. Torporu tetikliyor. Bu torpor dediğim şey de inaktivite durumu. Bunu tetiklediği zaman ne olabilir? Şöyle düşünün şimdi. Ameliyatlarda çok ciddi ve kritik bir vakanın metabolizması ve vücut aktiviteleri azaltılmak istendiğinde, zaman kazanılmak istendiğinde bu tetiklenebilir. Ama uzun vadede düşündüğümüz zaman diyoruz ki Mars'a gideceğiz, oraya gideceğiz, buraya gideceğiz, galaksiler arası seyahat yapacağız. İnsan ömrü buna yetmez. Böyle bilim kurgu filmlerde hep görmüşüzdür. Kapsüllere girip uyuyorlar. Galaksiler arası seyahat için insanda torporu tetikleyerek aynı şekilde bir derin uyku durumuna geçirilerek uzun süre beden korunabilir metabolizma yavaşlatılarak. Böyle olunca ne oluyor? Vücut ısısı düşebiliyor. Enerji kullanımı azalıyor. Aynı zamanda kan dolaşımı yavaşlıyor. Tüm sistemler yarıya indiriliyor böyle. Yani dışarıdan bakıldığında aslında yarı ölü durumuna geçebiliyorsunuz. Hipotalamustaki bazı nöron setlerini ve gruplarını tetikleyerek yapıyorlar bunu. Q nöronları deniyor bu gruplara da. Bir de hibernasyon yapan yapmayan hayvanlarda bu durumu karşılaştırmışlar mesela. İnsana baktığımız zaman hibernasyon yapmıyor ama ayı yapıyor. Bu grupta da fare ve sıçan türlerini karşılaştırmışlar hibernasyon yapan yapmayan. İkisinde de aynı seviyede ve aynı şekilde ilerlemiş. Herhangi bir yan etki gözükmemiş. Hani sentetik olarak tetiklenmiş olan durum doğal olarak yaşanan durumdan farklı bir kimyasal, fizyolojik ya da biyolojik süreç izlememiş ve sonuçlarında da bir farklılık gözlenmemiş. Uzun vadede bunun ben ilk tıbbi açıdan kullanılır tabii ki ama sonrasında böyle bir dediğim gibi uzun seyahatlerde ve şu anda düşünemediğimiz birçok kullanım alanında kullanıma açılacak olan bir teknoloji olduğunu düşünüyorum biyomedikal alanda.
Hayvanlarla yapılan bir çalışmada ben araştırdığımda işte bağırsak mikrobiyotası ve beyinle alakalı çok ilişki olduğu ve birçok hastalıkla birçok da farelerle yapılan çalışmalar var. Hayvanların farelerde duygu değişiklikleri ve kişiliklerle alakalı değişik yani kişilik değişiklikleriyle de alakalı olduğu gözlemlenmiş. Dışkı nakilleri yapılmış farelerde ve dışkı nakilleri yapıldıkça hayvanların mizaçlarının değişebileceği gösterilmiş. Şimdi çeşitli çalışmalar aslında insan mikrobiyotasının otizm, depresyon da dahil olmak üzere birçok hastalıkla, psikiyatrik hastalıkla ve nörodejeneratif hastalıkla ilişkili olduğu zaten şu anda neredeyse kesinleşmiş diyebiliriz. Yani bir ilişkide olduğu kesinleşmiş diyebiliriz. Her ne kadar tamamen bu yüzden oluyor diyemez. Yapılan bir çalışmada insanların dışkı analizlerinden yola çıkarak otizmle alakalı olan bireylerde mesela otizmli bireylerde daha fazla olan bir bakteri türünün otizmli olmayan sağlıklı bireylerde ise daha az olduğu keşfedilmiş. Biz zaten mikrobiyotanın bu tarz hastalıklarda, bu tarz değişiklikler, işte otizmli bireyler ve sağlıklı bireylere baktığımız zaman onlarda daha farklı bir mikrobiyota değişikliği olduğunu biliyoruz. Aynı şey depresyonda olan bireylerde de veyahut işte MS hastalarında ve Parkinson hastalarında böyle hepsini aslında nörodejeneratif hastalıkların çoğunda da bunu görebiliyoruz. Fakat son yapılan bu çalışmada insan dışkı örneklerinden alınarak biz şunu diyebiliyoruz. Sosyal ilişkileri daha normal olan bireylerde bağırsak bakterilerinin daha fazla mesela bu işte otizmlere göre daha az olduğu ya da aynı şekilde otizmli bireylerde daha az bulunan bir bakteri türünün sosyal olarak daha aktif olan bireylerde daha fazla bulunduğunu görmüşüz. Bu değişiklik de bizim bu otizmin üzerine gitmemizde daha faydalı. Otizm ve aslında daha fazla hastalığın üzerine gitmemizde faydalı olacağı ile alakalı bir çalışma. Umarım bunların devamı gelir. Çünkü dışkı nakilleri ve bu tarz işlemler birçok hastalıkta başta özellikle depresyon, işte anksiyete, otizm ve nörodejeneratif hastalıklar başta olmak üzere bu tarz değişikliklerle birlikte tedaviye bir yerden başlanacağıyla alakalı bir umut ışığı vermekte bu çalışmalar. O yüzden devamını diliyorum.
Şimdi biz kafamızda bir timsah hayal ettiğimizde özellikle Florida falan gelir belki Amerikan kültürüne aşinaysanız aklınıza. Baktığımız zaman böyle yavaş hareket eden, slow böyle, metabolizması çok hızlı olmayan, sadece böyle saldırdığı ya da sinirli anlarında hızlı hareket eden, dört ayağı üzerinde çok çevresindekileri umursamadan hareket eden bir predatör düşünüyoruz. Ama şöyle ki bir fosil bulunmuş, daha doğrusu bir ayak izi fosilden çok. Bulunan fosile göre deve kuşu gibi koşan ilkel timsah modeli oluşturulmuş bu bulunan ayak izi ve fosil kanıtlarından. Güney Kore'de bulunuyor bu demiş olduğum fosil kalıntıları ve ayak izleri. Erken Kretesaurus dönemine ait 110-120 milyon yıl önce oluyordu yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi incelediklerinde bu arada şunu söylemek isterim. Bu çalışmayı yapan gruba karşı çok büyük böyle bir bilimsel alanda geri dönüt var olumsuz bir şekilde. Hayır sadece bu ayak izinden ya da sadece bu fosil parçalarından böyle bir yorum çıkaramazsınız diye ama yine de farklı bir bakış açısı olduğu için paylaşmak istedim. T-Rex'in görüntüsünü hepimiz hatırlıyoruzdur. Böyle iki tane küçük önden uzuvu var. Aynı şekilde ayakları da kısa. O tarz bir görüntüsü var ve kimse öyle hayal ettiğimizde çok komik oluyor. Ama yapılan çalışmalar sonucu birleştirilen ayak izleri ve fosil kalıntıları modellendiği zaman hızlıca koşabildiği böyle pıt pıt pıt ördek ya da deve kuşu tarzı ilerlediği gözüküyor. Bunu aktarmak istemiştim, bu kadar.
Yeni bir habere denk geldim. Şimdi COVID-19'un zaten ACE2 reseptörüyle reaksiyonda olduğunu ve bu şekilde bizim hücrelerimizi ila ettiğini biliyoruz. Fakat yeni bir çalışma bu COVID-19 hastalarının genel popülasyonuna dair bir fikir bize veriyor. Şöyle ki, genom çapında bir çalışma yapıyorlar ve AB0 kan grubu lokusundaki değişkenler ve hem de insanlardaki 3. kromozoma dair bir gen kümesiyle birlikte COVID-19'un solunum yetmezliğiyle olan bağlantısını araştırmışlar. Açıkçası şöyle bir okuduğumda hani bunlar neyden bahsediyor dedim. Çünkü kan grubuna dair, işte kan grubuna dair farklılaşan COVID-19. Yani biraz kulağa ütopik geliyor. Ya da insanlardaki 3. kromozomda gerçekleşen bir gen kümesi. Bu gen kümesi başka şeylerle etkili. Şöyle ki, mesela şimdi AB0 kan grubu lokusundaki değişkenler değişkenlerle yaptıkları çalışmada şu görüşe varıyorlar. A kan grubuna sahip bireylerde COVID-19'un daha ağır geçtiğini ve solunum yetmezliğine daha çok sebep olduğumuş. Yani solunum yetmezliğinin çok fazla düzeylerde olması kan grubu A olan bireylerle bağdaştırılmış. Tabii yani aslında hani genomik bir veri olmasa elimizde biraz tuhaf bakarız bu çalışmaya. Aynı şekilde bu şöyle ki, diğer bir sonuç da insanlardaki 3. kromozomun şöyle ki, kemokin reseptörünün birçok hastalığın belirtisinde önemli olduğunu biliyoruz. Bu yüzden ilginç olarak yorumluyorlar. Çünkü ACE2 ile etkileşime girmesi ancak işte kromozom 3 ve kan grubundaki virüslerdeki farklılıklar ve bunun insanlardaki hastalığa yansıması, bunların biyolojik olarak mekanizmalarını açıklamak çok zor. Yani gelecekte nasıl olur bilmiyorum ama mesela benim çok ilgimi çekti. Siz ne düşünüyorsunuz bu hakkında?
Ya kan grubuyla ilgili zaten ben şöyle düşünüyorum en baştan itibaren. Hani şu soruyu benim aklıma daha önce gelmişti. Kan grubu diye bir durum neden var? Hani bu ayrışım faktörü neden yaşanıyor? Bu farklı grupların olmasının avantajı ne? Ne tür çeşitlilik sağlıyor? Baktığımızda aynı türün iki bireyi arasında kan grubu farklı olan, biz bir fark göremiyoruz şu anda bilimsel olarak, en azından çok önemli alanlarda. Ama evrimsel olarak bu sürece kadar korunmuş olmasıyla ve farklı kan gruplarının olmasıyla bizim ana gruplara ayırdıklarımız var. Bir de ana gruplara ayırmadığımız spesifik türler var. Yani şu anda bizim bilimsel olarak fark edemediğimiz ama evrimsel avantaj sağlayan bir şeyi olması zaten muhtemel ki günümüze kadar korunmuş. O yüzden şu an hani kan grupları ile ilgili daha detaylı araştırma yapılması gerektiğini düşünüyorum ve illa bir şeyleri etkilediğini düşünüyorum. Çünkü etkilemeseydi günümüze kadar korunmazdı ya da sadece bir iki canlıda var olurdu, diğerlerinde bulunmazdı. Bu kadar çeşitli bir şekilde bulunması ve korunmuş olması bir avantaj ve dezavantaj sağladığını gösteriyor en azından benim için.
Yani ben şunu düşünüyorum şimdi, sen söyleyince aklıma geldi. Baskın olmasının bir sebebi olması gerekiyor. Bize avantaj sağlaması gerekiyor. Belki de sebebi bu. Mesela sıfır bireylerde daha az görülmüş.
Yani evrimden kalan bir hediye belki de bize, tesadüfi bir hediye bu baskınlık olayları vesaire.
Ben kan gruplarıyla A'nın neden baskın olduğunu sordum. Onunla ilgili hani bilgim çerçevesinde sadece şunu söyleyebilirim. En baştan beri bu kan grupları yoktu şu an. A kan grubu ilk kan grubu olduğu için bu kadar baskın, bu kadar yaygın. Çünkü ilk A kan grubu oluştu. Ondan belli bir süre sonra B kan grubu ortaya çıktı. Hani bununla ilgili de benim görmüş olduğum tek çalışma şuydu, yanlış hatırlamıyorsam şu an. Zamanında olmuş olan bir enfeksiyon ve hastalıktan dolayı tüm insan ırkının silinmemesi için kan grubunda bir uyumsuzluk yaratarak hastalığı atlatma tarzı bir evrimsel strateji geliştirilmişti. Ama bu tamamen bir düşünce deneyi gibi düşünebilirsiniz. Hani çünkü biz şu anda laboratuvar ortamında laboratuvar ortamında bir hastalığı kan grubuna spesifik olarak yapabildiğimiz için o dönemde de hani evrimsel olarak böyle bir mekanizma geliştirilip
büyük bir hastalığın atlatıldığı düşünülüyor. Hastalık geldikçe insanları hastalığa uyumsuz yapabilmek için hani doğal sistemler kan gruplarını oluşturmuş olabilir diye düşünülüyor.
Evet, mantıklı. Belki sıfır daha sonrasında resesifleşti diyebiliriz.
Bu arada kan gruplarınız neler?
B negatif.
ARH pozitif.
Benim de B pozitif.
Vay be, toplumun yanlış hatırlamıyorsam aslında %83'ü dünya genelinde ARH pozitif kan grubuna sahip. Burada oldukça evet, düşük bir oranı döndük.
%60 diyebiliyorum bu arada ben ya.
Tam emin değilim yani, ben de kaynak olarak bir şey veremeyeceğim şu an aklımda kalan rakam. 83
çok büyük bir oran sanki. Bilemiyorum, belki ben yanlış biliyorum ama nedense %60'larda gibi hissediyorum.
Bu arada şeye katılıyorum. Daha fazla çalışma yapılması gerektiği konusuna katılıyorum. Kan grupları hakkında. Bu arada hazır birazcık böyle koronaya değinmişken ve bu kadar yorum içerikli bir konudan bahsederken ben bir konudan daha bahsetmek istiyorum. Amerika'yı burada konu dışı bırakacağım. Çünkü Amerika'da hala ciddi anlamda süren bir pandemi olayı var. Artık hatta orası için epidemi diyebiliriz. Çünkü dünyanın neredeyse çoğu ülkesinde artık yavaş yavaş koronanın sonuna doğru geldiğini düşünüyoruz ya da ikinci dalgasına doğru hazırlandığını düşünürken Amerika kıtasının genelde hem Güney Amerika'da hem Kuzey Amerika'da ciddi bir yayılma var. Her gün okuduğum haberlerde şu eyalette korona sayıları artmaya başladı, bu eyalette korona vakalarında bir artış var şeklinde bir şeyler görmeye başladım, haberler görmeye başladım. Ben birazcık daha hani bizim tarafımıza bakacağım, Türkiye tarafına. Science News'da bir haber şeklinde yayınlanmıştı ve ben de şey yaptım, hani acaba ikinci dalganın gelebilecek olmasından dolayı işte maskelerinizi çıkarmayın şeklinde bir cümle geçiyordu. Ben de düşündüm, acaba dedim hani bundan daha 5-6 ay öncesine kadar ilk defa bu korona olayları patladığında insanlar hakkında şey düşünüyordum. Aa, artık birisi maske taktığı zaman kişi kanser hastası gözüyle bakmayacağız. Sonunda o kişi hani normal birisi şeklinde görebileceğiz diye düşünüyordum. Sadece Asyalılara özel olmayan, normal olan olması gereken bir olgu şeklinde diye seviniyordum. İnsanlar birazcık daha maske kültürü edinecek diye. Ancak 5 ay sonra birazcık daha fikrim değişmeye başladı. Özellikle çevremde gördüğüm maskenin çok bilinçsiz kullanılması, insanların yıkanabilir maske alıp yıkamaması tabii ki, tek kullanımlık maskelerin artık 5 kere 10 kere kullanılması, maskenin insanların kullanma bilincinden çok bir zorunluluk haline gelmesi gibi olaylar söz konusu. Ben size bunları sormak istiyorum açıkçası. Ancak konuyu şöyle açayım, birazcık daha açmam gerekirse. Sizce biz ne kadar süre daha maske takmaya devam edeceğiz? Ya da maske takma sürecimiz acaba bitecek mi? Yani korona bitse dahi insanlar acaba maske konusunda ne düşünüyorlar? Siz ne düşünüyorsunuz?
Ben şimdi bir şeyden bahsetmek istiyorum öncelikle. Bence biz maske takmayı öğrenemedik ki. Yani gerçekten hani ben bizi dinleyenler arasında olduğunu düşünmüyorum. Çünkü az çok hani sonuçta bilimle ilgilenen herkes böyle şeylerin farkındalığı yüksek olmalı. Yani maskeyi artık ağzımıza girmeler, burada asla maskenin içine girmiyor. Ya ben hep görüyorum, gerçekten insanların bu kadar kaygısız beni çok sinirlendiriyor. Özellikle mesela işe giderken sırf keyfi dışarı çıkmalar oluyor. Keyfi dışarı çıkmalarla birlikte hani keyfi dışarı çık, yani artık bir şey diyemiyorsun bir noktadan sonra. Ne kadar dersen de olmuyor. Yani şöyle ki zaten keyfi dışarı çıkmış. Bari o maskeyi ağzına iyice kapat. Hem çalışan insanları zorlama hem de genel olarak yani bir kendini ve sevdiklerini ilk önce, sonra da insanlığı zor durumda bırak. Yani çok sinirliyim bu konuda. Hatta anlatabileceğim çok şey var. Daha bu evvelsi gün işten dönerken yani şimdi ben genelde biliyorsunuz ki toplu taşıma araçlarda, yani benim bindiğim metroda bu yer işte boşluk bırakın onları kalk. Başlı başına kötü bir yöntem. Yani başlı başına kötü bir seçenek bu ayrıca. O ayrı bir konu. Ben çantamı koyuyorum ki insanların oturmaya hani yönelmesinler. Yani ilk yönelmesi, o ilk yönelme muhabbetini ortadan kaldırmak istiyorum. Şey oldu, bir tane hanımefendi geldi. Ben de kulaklıktaydım. İlk başta duymadım. Sonra da çantamı çekmek istedim. Çantamı çekmemiş. Yani anladım hareketlerinden. Çantamı çektim. Sonra ben zaten yani çünkü yanımda oturmasını da istemiyorum. Sonra o geçti. Yanında zaten birisi bir beyefendi daha vardı. Daha sonra oturdular konuşurken kadın maskeyi ağzından aşağı sıkıları indirdi. Yani çenesinde maske konuşmaya başladı. Birincisi senin konuşacağın konu yaşamından önemli. İkincisi senin konuşacağın konu benim yaşamımdan önemli. Kendi sağlığını düşünmüyorsun, başkalarının sağlığını düşünmüyorsun. Yani niye oradasın ya? Niye oradasın? Gerçekten böyle kötü bir şey söylemeden bu podcast'i bitiremeyeceğim galiba. Beni dıtlayın, bir şeyler yapın. Neden?
Evet, birazcık şey yapmamız gerekiyor, seni dizginlememiz gerekiyor. Birazcık haklısın, yani birazcık değil aslında, bayağı haklısın. Özellikle maskenin doğru takılmaması konusunda, hani evet insanların aynı maskeyi kullanmasını geçtim. Daha yeni alınmış sıfırı bir maskenin bile takılmasını öğrenemedi gerçekten kimse. Ki hani maskenin kalitesine hiç girmiyorum bile. Hani standartizasyonu olmayan bir konu bu. Yani maskeler neye göre üretiliyor hiçbir fikri yok kimsenin. Herkes gidiyor alıyor. Bugün hatta link gördüm, yani Lacoste maske satmaya başlamış. Pamuklu maske şeklinde satıyor. Hayır. Yani nereden onaylandı? Hangi laboratuvardan geçildi? İşte nanopartikülleri tutabileceğine dair bir şey yazmışlar. Bunun kaynağı ne? Bu çok ayrı. Bunun yanı sıra dışarı çıkıyorum. Maalesef kendi yakın çevremde de gördüm bunu. Burnunu açıkta tutuyor maskeyle. Yani acaba sen hapşururken sadece ağzından mı çıktığını düşünüyorsun o hapşuruktan gelen hani tükürük salgısının vesaire. Bir şey de diyemiyorum artık yani. Çünkü yaklaşık her 5 insandan bir tanesi maskesini düzgün takmıyor. Hani ağzını ve burnunu kapatmayacak şekilde takıyor diyeyim daha doğrusu. Belki sen de düşünüyorsun bu konuda.
Ya maske konusunda ben açıkçası artık çok ciddiye almıyorum. Çünkü şöyle maske takmak zaten toplumsal aslında bir gelenek olması gerekiyor. Hasta olan bir birey yükümlülüğü olması gerekiyor. Çevresindekilere yaymamak için maske takmalı. Grip olduğunuzda da geçerli bu. Ya da hani herhangi bir sorununuz varsa çevreye takabileceğiniz takmamanız gerekiyor. Bizim ülkemizde cinsiyet gruplarına göre zayıflık olarak görülüyordu maske takmak. Saçma sapan bakışlar oluyordu. Ayrıca şimdi laboratuvarda ben maske kullandım ve hani biliyorum maskenin nasıl olduğunu. Şu anda aynı yerlerden daha önceden aldığım seviyede bir maske asla bulamıyorum. Maske aynı. En azından görüntüde belki de isimde ama kalite olarak ve fiyat olarak yani çok çok daha kötü bir seviyede şu an her türlü. Şu an ben maskeyi zaten işe yaramadığını bildiğim için en azından aldıklarımın ve kullandıklarımın sadece takılması zorunlu olduğu için takıyorum. Hani insanlara baktığım zaman önünde elleriyle dokunuyorlar. Çıkarırken iplerinden tutmuyorlar da önden çekiyorlar. Konuşurken indiriyorlar. Aynı maskeyi 8 saatten fazla takıyorlar. Orada bu sefer beslenmesine ve ortam hazırlıyor, inkübasyon yapıyor patojenite faktörlerine. Onun dışında aynı maskeyi tekrar takıyorlar. Evde eşyalarını asıyorlar, ceplerine koyuyorlar. Alınlarını, terlerini siliyorlar, yüzlerine geri takıyorlar. Yemek yedikleri yere koyuyorlar.
Trajikomik.
Bu arada bu alın olayı gerçekten yaşandı. Yani gözlerimle gördüm. O yüzden bahsetti belki. Yani gerçekten adam fenalaştı ve yanındaki kadın alnını maskeyle sildi. Ağzını falan böyle. Sonra alnını. Yani
o güzel güzel tam agar ortamı yaratmış yani maskede.
Gerçekten yani şunu da yani artık COVID-19 hani bunu gördük de, bunu görüp dile gelebilse şey derdi hani ya saçmalamayın burada ben bile yaşamam diyebilir anladın
doğru
yani
doğru
hani, çok doğru. Kısaca böyle bir ortamda maske takmam bir işe yaramayacağı için ve kullandığım maskenin de bir işe yaramayacağını bildiğim için sırf takması zorunlu olduğu yerlerde zorunlu olduğum için takıyorum. Ve ciddiye almıyorum ben de hani maalesef ki.
Şimdi şöyle bir şey var. Ben zaten maske kullanan bir dönemdim. Bunu kullandığımda yani ucuzdu. Ve ihtiyacımız olmadığı zaman ucuzken ihtiyacımız olduğu bu kadar işte pahalılaşması etmesi. Yani aldığımız maske bir kere steril değil. O ayrı konu. Şimdi bizim tabii aldığımız eskiden, steril değil. Eskiden tekli maske var.
6 ay öncesine falan ben de hatırlıyorum. Hani Eczan'dan aldığımı henüz bu. Korona olayları ortada
50
yokken.
50 kuruş yani.
Şöyle ben iyi bir eczaneden almıştım. 1 TL vermiştim o zaman için. Ama oldukça iyi kalitede bir tek kullanımlık maskeydi. ve steril bir paketten çıkartmıştım. Hani direkt paketin
Aynen
üstünde şey yazıyordu. Sterildir, tek kullanımlıktır.
Aynen öyle.
Eğer yırtıksa kullanmayınız şeklinde yazıyordu.
Sana şimdi
yani gerek
kullandıklarımız
eczanelerden
non-steril.
Çıkanlar, gerek kutudan çıkanlar, hani yani cidden markette takmak zorunda olduğum için takıyorum sadece.
Berk geçen gün aldı maske toplu halde eczaneden. Yani gerçekten dünyanın en kötü maskesi. Peçeteye bir tane lastik tak ve dışarı çık. Ya aynı maske.
Doğru.
Yine gerek
maalesef.
Var bunun. İnsanlar
bu arada ben o kadar kalitesiz olmasından çok memnundum. Özellikle seçtim çünkü kendi nefes almak çok rahat oluyor. Adeta transparan bize yolu olduğu için. Hani o yüzden
Berk
seçtim.
Koronaya karşı bağışıklık kazanmak istiyor anladığım kadarıyla.
Büyük ihtimalle öyle.
Yani
ama yani şunun da
oluyor.
Farkında maskelerin bir işe yaramadığının farkında olduğu için böyle. Evet, yani toplumsal anlamda yapılması gereken bir hamle tabii ki insanların maske takmasını zorunlu kılmak. Çünkü hani herkes senin benim gibi bilinçli değil sonuçta. Neyse ki herkes birbirine skeptik yaklaşmaya başladı. Böyle herkes bir sorgucu yaklaşıyor. En iyi tarafı bu sanırım yani.
Canınızın sıkılması, sıkılacak bir canınızın olmamasından kat iyidir. En azından bir cana sahipsin. En azından
doğru.
Yaşıyorsun.
Böyle birazcık bu konunun açılması herkesin içindekileri dökmesine sebep oldu diyebiliriz sana. Konuyu değişelim birazcık. Belki sen fizikten bahsedecektin yanlış hatırlamıyorsam.
İlkokulda hep öğrendik katı sıvı, gaz diye maddenin hallerini. Günümüzde aslında plazma da kabul ediliyor ve direkt dört hal olarak aslında standart çok bilinen haller olarak kabul ediliyor. Bilmiyorum eğer ilk öğretim, orta öğretimde öğretiliyor mu, umarım öğretiliyordur ve güncellenmiştir plazma oldu. Çünkü benim ortaokul zamanımda plazmada maddenin hallerinden biri haline getirilmişti ama maddenin halleri günümüzdeki gibi standart 4 tane değil aslında. Bu 5, 6, 7, 12 gibi gidiyor spesifik hallerine. Ben ama özellikle 5. halinden bahsedeceğim. Uzayda bu uygulanmış. Şimdi biz bu maddenin 5. halini dünyada gözlemleyemiyoruz. Çünkü aslında bulunuyor, bulunsa bile dünyada bulunan yer çekimi gibi bazı faktörlerden etkilendiği için ya da ışık gibi bizim bunu gözlemlememiz mümkün olmayabiliyor. Kuantum evrenin dinamiklerini anlamamız için çok önemli bu. Kısaca BEX diye geçiyor. Bu da işte Bose-Einstein kondensatı ya da yoğunlaşığı diye Türkçe'yi çevirebiliriz belki. Albert Einstein'ı zaten hepimiz biliyoruz ama bir de Hintli Satyendranath Bose tarafından yıllar önce ileri sürülmüş zaten bu maddenin varlığı. Şimdi bazı elementlerin atomlarını mutlak sıfıra yani sıfır Kelvin'e ya da bizim anlayacağımız -273,15 Celsius'a çekiyoruz. Böyle soğuk bir hale getirdiğimiz zaman bu atomlar kuantum özellikleriyle teklilik oluşturuyorlar. Ve her parçacık aynı zamanda maddenin dalga boyu olarak işlevini gerçekleştiriyor. Şimdi biz bunu nerede yaptık? ISS'te yaptık. Uluslararası Uzay İstasyonu daha önce bahsettiğimiz diğer bölümlerde. Peki bunu neden ISS'te gerçekleştirdik? Dediğim gibi bazı faktörler biz bunu gözlemleme sıramızda etkilendiği için mesela ışık olmaması gerçekten, yer çekiminin bulunmaması önemli bunları inceleyebilmemiz için. Bunu peki biz anlasak ne olacak? Kuantum bilgisayarların geliştirilebilmesi için, karanlık maddenin anlaşılabilmesi için, antimaddenin anlaşılabilmesi için bu maddenin diğer hallerinin de detaylı bir şekilde incelenmesi gerekiyor. O yüzden bu çalışma hoşuma gitti. Bir gün karşınıza çıkarsa maddenin 5. hali BEX'i ya da işte Bose-Einstein kondensantı diye söyleyebilirsiniz. 4. hali de bu arada plazma ve dediğim gibi 12'ye varan birçok hali de var araştırmak isterseniz. Umarım yeni öğretim kurumlarında İlk 4 halini en azından öğretiyorlardır. Bu kadar detaya girmeseler de plazmayı dahil etmişlerdir.
Belki zaman ilerledikçe 13. 14. ve belki sayısız şekilde gidecek hallerini de bulabiliriz. Aynı bu matematikte uzay konusundaki boyutlara benziyor açıkçası. Günün son haberinden bahsetmek istiyorum ben. Oldukça kısa bir haber olacak aslında. Ama anlatmaya değer olduğunu düşünüyorum. Bu arkeolojiyle alakalı. Roma'nın yaklaşık 50 kilometre kuzeyinde dünyanın ilk kez tümüyle radarla taranıp ortaya çıkarılmış antik Roma şehri bulundu. Bundan daha önce bu radar yöntemleri kullanılıp mesela Firavun mezarları gibi şeyler bulunuyordu. Ancak çok geniş çaplı radar sistemleriyle yapılmıyordu bunlar. Daha doğrusu yani geniş çaplı da olsa küçük alanlar için kullanılabiliyordu. İlk defa herhangi bir kazma darbesi vurmadan tüm bir sit alanını sadece radar kullanarak taramayı başardılar. Ve böyle şehrin görüntüsünü 3 boyutlu olarak artık görebiliyoruz. Bir ayrıntı olarak da şunu söyleyeyim. Yaklaşık 28 milyar, evet yanlış söyledim, 28 milyar noktadan alınmış radar verileri sayesinde oluşturuldu bu 3 boyutlu görüntüde. Anlatmaya değer olduğunu düşündüğüm için bu arkeolojik bilgiyi de verdikten sonra herhalde artık günün kapanışına geçebiliriz.
Gündem 101'in 24. hafta yayınının sonuna geldik. Sağlıklı kalın, mutlu kalın. Güzel günler göreceğiz umarım. Hepinize iyi günler.